Gündem enerji.
Sevgili dinleyenlerimiz, bir gündem enerjide daha birlikteyiz. Ben sunucunuz Mahmut Gürer. Programı sizler için hazırlayan Gülşen Ayvaz ve teknik masada arkadaşımız Cihan Aktepe olacak. Bizlere daha iyi ulaşabilmeniz için ve bize geri dönüşler sağlayabilmeniz için 0-90-312-460-34-19 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca yine programımızı www.turkiyeninsesiradyosu.com sayfasından da dinleyebilirsiniz. Bugün aslında Türkiye için çok önemli bir şeyi konuşacağız. Biliyorsunuz yıllardır hep söylenen bir söz vardır. Ama son yıllardaki adımlar ve atılımlarla bu suyun akışı ile ilgili sözün pek de o söylendiği şekilde olmadığını öğrendik. Konuğumuz kim? Hidroelektrik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yücebaş olacak. Sektörün değerli isimlerinden biri aslına bakarsanız. Neyi konuşacağız? Şimdi Türkiye elektriğinin %19'unu yaklaşık hidrolik enerji kaynaklarından, yani barajlardan, HES'lerden ve bunun gibi unsurlardan kullanıyor. 32.400 megawatt kurulu enerjisi var. Kamu özel sektör işbirliği yapıyor. Bunları sevgili Hüseyin Yücebaş'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yanımıza.
Hoş bulduk.
Bunları konuşacağız ama öncesinde sizden bir şey rica edeceğim. Şimdi sivil toplumun biz sesine çok yer vermeye çalışıyoruz. Enerji sektöründe de pek çok sivil toplum kuruluşu var. Aslında canla başla ülkenin kalkınması için çalışıyor bunların her biri. Ben bu hissiyatın ne olduğunu bize birazcık anlatmanızı istiyorum. Esas meselemize girmeden önce.
Teşekkürler. HES'iyat Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş İnsanları Derneği. 2000 yılında kurulduk. Özel sektörün HES projelerine ilgi duymasıyla ve o projeleri gerçekleştirmesiyle bir STK'ya ihtiyaç duyuldu. Ve 2000 yılından beri neredeyse 24 yıldır sektörü temsil ediyoruz. Şöyle üye sayımız 19, kurulu gücümüz 7772 megawatt. HES'iyat içerisinde yani 19 üyemizin 30'a yakın temsilcisi var, çalışma gruplarımız var. Bu çalışma gruplarımız içerisinde kendi sektörel sorunlarımızı ele alıp bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün tabii Türkiye'nin aylık elektrik tüketiminde çok enteresan datalar söyleyebilirim size. Bunlardan bir tanesi minimum %6 ile %12 arasında ortalama üretimimiz var. Hatta bazı aylarda bunlar %30'a kadar çıkıyor. Yani Türkiye'nin can güvenliği için en önemli yatırımlardan bir tanesi hidroelektrik santraller. Biz ne yapıyoruz HES'iyat olarak? Sektörümüzün sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Tabii sektörümüzün sorunları dediğimiz, biz tabii bir üretim şirketiyiz. Ne oluyor? Yapım aşaması, önce izinler aşaması, planlama aşaması, yapım aşaması, devreye alma ve işletmedeki bütün sorunları devletimizle birlikte beraber çalışarak, tabii bu 24 yıllık tecrübemizle beraber iki tecrübeyi harmanlayarak çözmeye çalışıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Yol gösterenleri de dinlemeye çalışıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Tabii amacımız ne? Burada en önemli şey ciddi bir istihdam sağlıyoruz. Yani bugün baktığınızda Türkiye'de bugüne kadar biz 11.680 santral yapmışız. Birçok enerji kaynakları içeriyor. Peki HES'ler ne durumda diye bakarsak, burada barajlı HES'ler dediğimiz 100 adet yapmışız. Akarsu HES tipleri 642 adet. Yani toplamda biz 742 tane irili ufaklı HES'e sahibiz. Devletin kendi hidroelektrik santrallarıyla beraber. Bu da gerçekten gurur verici bir tablo. Ve gerçekten ben bir inşaat mühendisi olarak söylemek istiyorum. Çok zor tesisler. Yani normalinde yatırım için ayırdığınız paranın sadece %30'u ekipman ve elektroniğe gidiyor. %70'i inşaata giden gerçekten çok zor yapılar. Evet, burada şimdi biz HES'iyat olarak en önemli hedeflerimiz ya da görevimiz diyelim STK olarak suyun etkili biçimde kullanılması ve maksimum faydanın sağlanması. Yani bu devletimiz için, halkımız için en önemli unsuru oluşturuyor. Bu tabii arasında kendi içinde bölümlere ayrılıyor. Mesela feyazan dönemleri. Ne zaman oluyor? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında çok fazla suyun gelmesi. Barajların işte kapaklarını açarak suyu enerjiye dönüştürmeden atmak zorunda kalmalarını gerektiren bir dönem oluşturuyor. Ya da kuraklık döneminde suyu en iyi şekilde başta halkımızın içme ve sulama suyunu karşılamak üzere yöntemlerin belirlenmesinde
zaten
beraber
suyun
çalışıyoruz.
Çok büyük kısmı tarımsal sulamada kullanılıyor Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla. Yani herhalde neredeyse yani kullanım suyu olarak tarımsal ve kullanım %70'leri buluyor gibi bir istatistik geçtiğimiz günlerde görmüştüm ama daha doğrusu
doğrudur,
siz bilirsiniz.
Doğru, tabii. Ama şöyle devam edeyim. Şimdi biz tabii yapılan her es fosil yakıtların kullanımını düşürüyor. Yani bunun karşısında ne kazanıyoruz? Burada neyi kazanıyoruz derken karbon ayak izlerimizi düşünüyoruz. Su politikalarını oluşturuyoruz. Yani son zamanlarda 2000'den beri diyelim yani özel sektörün HES'e girmesinden beri ciddi bir su politikaları oluşmuş durumda. Bunu da ciddi bir şekilde yönetildiğini de görmekteyiz. Tabii ara sıra sıkıntılarımız oluyor ama bunu hep beraber karşılıklı devletimizle oturup çözmeye çalışıyoruz. Bunun dışında küresel ısınmaya karşı çok önemli. Tabii küresel ısınmanın getirdiği ne etkileri var. Yani kuraklık geliyor, değil mi? Bu kuraklığa karşı da bizim ülkemizde yapılması gereken her HES mutlaka yapılmalı. Yani gerekiyorsa kanal tipi, gerekiyorsa depolamalı baraj tipi olanları yapmamız lazım ki su fakiri ülke olmayalım.
Şimdi ben size şunu hemen zaten onu sormak istiyordum. Madem yeri geldi HESİAT Genel Sekreteri Hüseyin Yüce Başkanımız. Şimdi dediniz ki baraj tipi, kanal tipi ya da işte ikinci kullanımı içeren pompa ile kullanılan bir farklı bir sistemden daha bahsetmiştiniz rejideyken az önce ama şunu sormak istiyorum. Bunların arasındaki fark nedir? Yani ne gibi bir farklılık var? Yatırım maliyetleri arasında çok büyük farklar var mı? Ve az önce söylediniz barajların su kapaklarını zaman zaman erken açıp bırakmak zorunda kalıyorsunuz suyu.
Evet.
O suyu tekrar kullanma potansiyeliniz ya da olasılığınız var mı HES'lerde?
Şimdi şöyle HES'ler büyük hayati değer taşıyan projeler. HES'leri yani 3'e 4'e ayırabiliriz. Yani 3'e ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi barajlı HES'ler. İkincisi kanal tipi dediğimiz HES'ler. Üçüncüsü de yeni işte devletimizin bizi destekleyen politikalar sunduğu pompajlı HES'ler olarak. Bunlarla ilgili yektem tarifesinde belirli teşvikleri de vermiş durumda devletimiz. Şimdi baraj tipi HES'ler ne demiştik? 100 tane yaptık. Bunların 100 tanesi içerisinde çok değerli barajlar var. Bu baraj tipi HES'lerin Türkiye elektrik piyasasında arz talep dengesinde çok büyük oyuncular bunlar. Yani şimdi baktığınız zaman nedir bu oyun derseniz bunlar dengeleme santralı. Bir TEİAŞ'ın elektrik iletim sistemini kontrol eden operatörün yaşadığı sıkıntıları çözen santrallar. Eğer bir yerde bir elektrik sıkıntısı varsa bu santrallar anında devreye giriyorlar. Bir vanayı açıyoruz. 1000 megawattsa 1000 megawatt elektrikle sistemin dengesizliği
yani arzı tamamlıyorsunuz.
Tamamlıyoruz. Sisteme bir düzen getiriyoruz. Bunu bir de doğalgazlar yapıyor. Ama HES'ler bunu yerli milli kaynağımız olarak çok güzel şekilde devam ediyor. Tabii bunu halkımız çok iyi bilmediği bir konu. Burada TEİAŞ'ın primer ve sekünder frekans kontrollerinde biz direkt olarak aktif rol oynuyoruz. Mesela Ankara-İstanbul arasındaki çok yüksek elektrik tüketimlerinde bizler Atatürk Barajı tabii devletin elindeki barajlar da başta olmak üzere dengelemeyi unsuru olarak kullanılıyor. Kanal tipi olarak dediğimiz santrallarda ise akan su üzerine kuruyoruz. Bu da amaç o sulardan maksimum verimde bir enerji alabilmek. Ha oraları da regüle ediyoruz. Nasıl regüle ediyoruz? Feyazan dönemlerinde işte oluşabilecek sıkıntıları, rusubatları, toprak kaymalarını bilmem neleri önleyerek o bölgede bir canlı hayat da yaşatıyoruz. Yani oluşturuyoruz. Ha can suları vererek de o nehirleri, gölleri besliyoruz devamlı. Yani tabiat varlıklarını da destekliyoruz. Pompajlı HES'lere gelirsek daha Türkiye'de yapılmadı. Ama Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde pompaj depolama tesislere girmesi lazım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu YEKDEM değerlerini açıkladığında pompajlı tesislere de bir değer verdi. Bir teşvik verdi, katsayı verdi. Bu katsayılar gerçekten güzel. Pompajlı tesis nedir diye anlatayım ben size. Evet. Pompajlı tesisler birkaç çeşidi var. Onlardan bir tanesi ilk yapımında tersiyer türbin kullanarak işte elektriğin normalde elektrik üretiyorsunuz pik saatlerde ama elektriğin ucuz olduğu saatlerde pompaları ters kullanarak tekrar rezervuar alanınıza suyu depoluyorsunuz. Suyu. Gene elektriğin hem en pahalı olduğu hem en ihtiyacı olduğu dönemde o suyu tekrar kullanma şansınız oluyor. Bir böyle. İki, göl alanınızda farklı bir alan buluyorsunuz. Oraya bir havuz yapıyorsunuz. Oraya bir pompa koyuyorsunuz. Orada bir rezervuar olarak tutuyorsunuz. Gene devletin ihtiyacı olduğu veya pik saatlerde işte yatırımcı olduğumuz için ticareti de düşünüyoruz. Para da kazanmamız lazım. Kullanılan HES'ler olarak geçiyor. Biz daha bu pompacılara geçemedik ama önümüzde bununla ilgili bir atak bekliyoruz. Devlet Su İşleri'nde, Enerji Piyasası'nda, Enerji Bakanlığı'nda bir bilinç var. İnşallah yolumuz açılacak diye bekliyoruz ve hazırız. Yani birkaç firmamız da zaten bunu yapmaya hazır durumda bekliyoruz.
Şimdi çok sayıda yani binin üzerinde 900'lü yanlış hatırlamıyorsam sayı az önce verdiğiniz sektörel anlamda HES yapılmış. Ve
742, civarında.
742 civarında. Aslında bu çok yüksek bir sayı baktığımızda. Acaba Türkiye'nin dünyadaki yeri nedir? Yani hem projeleri yürütme anlamında hem de HES'ten yüzde anlamında HES'ten elektrik üretmede.
Gerçekten gelişen. Yani biz tabii DSİ'nin su üzerindeki gerçekten kontrol güçlü. Bizlere de yön verdi. Enerji Bakanlığımızda biz ciddi bir şekilde tahmini olarak su varlığımızın %60 civarı, belki de biraz fazlası, tam olarak bilmiyorum ama bir kapasitemizi yapmış durumdayız. Daha da yapacaklarımız var, bazı sorunlarımız var. İnşallah onları da söyleme fırsatı olur. Türkiye bence bu teknolojiyi ve bu gücü, yani burada neyi var? Bir kere planlayıcıları var, finans bulucuları var, bunu yapımcıları var, devreye alıcıları var, işleten bakım olarak bence dünyada ilk üçe girebilecek durumdayız.
Şimdi baktığımızda da herhalde yine birçok şeyde olduğu gibi Çin yine dünyada ilk sırada yer alıyor. Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri de onu takip ediyor. Peki Türk firmalarının yurt dışındaki yatırımlara iştirakı ne durumda? Yani var mı hali hazırda?
Şöyle, dünyanın yani Arabistan olmak üzere, yani Afrika olmak üzere veya Arabistan demeyelim, Afrika veya Asya olmak üzere, yani Avrupa'da da yeni yeni enerji kaynakları üzerine HES'ler demesek de Türk firmaları yapıyor. Ama HES'ler konusunda bir otorite olduğu gözüküyor. Ciddi barajlarda bizim inşaat firmalarımız ve yetişmiş olan personelimiz çalışıyor. Bu da gurur kaynağı. Ben demin üçüncü dedim ama en hızlı büyüyen biz, yani Çin'i çıkarın nüfusunu.
Evet tabii.
Çin'i dışarı çıkardığınız zaman onu nüfusa göre biz gene dediğim gibi ya 300 ya 400 diye düşünüyorum.
Şimdi şu da çok önemli bir unsur sanırım. Az önce hep bir şeyin altını çizdiniz yaparken. Çevrim santrallerini kullanabilirsiniz elektrik üretmek için. Ama doğal gazı yurt dışından alıyorsunuz.
Evet.
Ya da farklı yöntemlere gidebilirsiniz. Ama hep bir böyle dışarıya bir bağımlılık ne yazık ki var. Peki bunun altını çizdiğiniz için söylüyorum. Nedir mesela Türkiye'nin kazanacağı? Diyelim ki 1000 megawattı çevrim santralinde üretmedi de milli HES'inde üretti Türkiye.
O kadarlık işte onun karşılığı gelen doğal gazı veya ithal kömürü ithal etmemiş oluyoruz. Bu kadar basit. Yani onun parasını cebimizde tutmuş oluyoruz. Su rejimi çok önemli. Hele pompajlı eserle birlikte aynı suyu 3 kere 4 kere kullanabilme kapasitemiz var. O zaman dışa bağımlılığımız azalacak. Ciddi bir kapasite görülüyor burada. Şöyle bir şey var tabii, dünyada bu konularda çok ileri gitmiş Japonlar var. Yani örnek aldığımız ve daha önce de devletimizin çalıştığı ekipleri var. İnşallah biz de başlarız. Çünkü suyu çok dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü bu dünya global ısınmanın artmasıyla birlikte susuzluk, sizin de daha önce konuştuğumuz söylediğiniz gibi, yani susuzluk da kapımızda. Bunu yönetebilmemiz lazım. Onun için de planlamamız lazım.
Hissediyor mu sektör bunu? Yani bu küresel ısınmanın etkilerini nasıl hissetmeye başladı ya da hissediyor mu şu anda?
Şöyle, tabii biz hem üretim hem ticaret, hem yapım hem finans, her şeyinde çalışan şirketleriz. Yani bakmayın, yani tek taraflı değiliz. Her şeyi planladığımız için çok sıkı şekilde bunlar takip ediliyor. İyi bir enerji şirketi dediğiniz zaman en önemli datalardan bir tanesi su verileri. Portföyünüzde sadece HES değilseniz, portföyünüzde farklı kaynaklarda üretim varsa her şeyi takip etmek zorundasınız. Portföyünüzde sadece HES varsa su datalarını, yağmurları, bulutları, bunları da takip etmek zorundasınız. Isıyı da takip etmek zorundasınız. Tamam, bir fiyat belirleniyor piyasada ama o fiyatı da bizim önceden tahmin edip kendi masraflarımız veya işte aldığımız, biliyorsunuz bunlar hep dolar bazında yapılan ya da euro bazında yapılan ama Türk parasıyla çalışılıp ödenen projeler. Yani bizim her zaman uyanık olup bunları planlamak zorundayız. Planlamayan zaten yok olur gider bu sektörde. Ve bunları planlıyoruz. En önemli şey de tabii datalar. Burada DSE'nin havzaya düşen yağmurlarla ilgili akım gözlem istasyonlarında bize vermiş olduğu datalar, bizim aldığımız, kendi geliştirdiğimiz, yazdığımız yağmur programları, bunları takip ettiğimiz sistemler, ısıların değişimi, bunların rüzgarlar, bunlar hepsi birbirini etkileyen faktörler. Çok basit bir şey değil, çok zevkli bir sektör. Yani her gün kalktığımızda bugün ne olacak, bugün ne yapmalıyız? Hep enerji dolu bir sektör. Yani öyle yatalım da hani bu böyle gitsin. Şeyler var tabii, yekteme giren bazı santrallarımız var. Onlarda kadrolar yok tabii şimdi. Onlarda tek bir sayaç var. İki taraflı çalışıyor. Ürettiği zaman işte yenilenebilir enerji kaynaklarında bazı küçük santrallarımız var. Sadece saat takip ediliyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Takip etmezseniz zaten tutturamazsınız. Satamazsınız. Ürettiğinizi satamazsınız. Sisteme giremezsiniz. Dengeleme santralı olmak bile takiple ilgili. Yani TİH'in size vereceği o sistem emirlerini düzgün fiyatlamanız lazım. Yoksa şirketiniz zarar görür. Yani devlete zarar verirsiniz. Böyle sıkıntılı ama zevkli bir iş.
Bu yeşil enerjiden de bahsettiniz. Bir de kamuda çok ciddi bir proje yönetiyor bununla ilgili hali hazırda. Ve işte 2035 karbon ayak izi hedefleri, 2053'te de sıfır emisyon hedefi var. HES'ler bunun neresinde yer alacak Türkiye'de? Hani bu projeleri kamuyla ne kadar tartışıyorsunuz? Sizden talepler var mı, şunu yapın bunu yapın diye kamudan?
Şimdi tabii karbon ayak izi yeni yeni oluşan, yani Türkiye'de yeni yeni kuralları oturan ama Avrupa'da sınırda biliyorsunuz en önemli şey ticaretimizi etkileyecek. Çünkü bir mal alıp satabilmek için Avrupa'da belirli bir karbon ayak izine inmiş olmamız gerekecek. Avrupa da bizi zorluyor. Zorlasın da biz de yapalım istiyoruz. Daha bu bilinç bizde yok. Yatırımcılarda yok. Daha yeni yeni başlıyor. Bunun çünkü bir sertifikası var. Alınıp satılabiliyor. Bir ticareti var. Bunların yönetilmesi lazım. Onda biraz geriyiz diye düşünüyorum. Ama ben kendi şirketimde bu işi yapıyoruz. Ciddi bir
ama
şekilde
çok da
yapıyoruz.
Hızlı bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Yani evet. Her yıl o firma sayısı artıyor. Firma sayısıyla birlikte desteklerin de arttığını görüyoruz.
Tabii bunu işte tamamen oturup kendi içimizde, yani Avrupa'yı şeyler borsalarda veya o karbon ayak izi satan firmalar yerine Türkiye'de kendi şeyimizi yapmamız, sistemimizi oluşturmamız lazım. Ciddi bir ticari kapasitesi olan bir kağıt durumunda bu. Ve gün geçtikçe de değerlenecek. Hele sanayici için çok değerli. Yani çünkü sanayici malını Avrupa'ya satmak istiyorsa bunun değerinin farkına varmak zorunda. Çünkü bir gün gelecek Avrupa Birliği diyecek ki senin tırlarını almıyorum, kargolarını almıyorum diyecek. Gel bakalım bunu ne yaptın? Sen bu fabrikada ürettin ama bunun karşılığında sana verdiğim görevleri yaptın mı diye soracak.
Evet, yani zaman zaman bunu şöyle sevgili dinleyicilerimize anlatalım. Avrupa Birliği diyelim ki sizden gelen, seradan gelen domatesi almayıp geri gönderebiliyor mesela. Evet. Bunun enerji versiyonu olarak anlatabiliriz. Peki HESİAD Genel Sekreteri Hüseyin Yicebaş bizlerle birlikte. Peki efendim, şimdi ülkenin pek çok yerinde pek çok proje yürütülüyor. Türkiye'de işte nükleer enerjiye de geçecek yavaş yavaş bir yandan. 2027'ye kadar tam kapasite çalışması hedefleniyor. Pek çok bir proje daha var. Bir de Türkiye'nin enerji merkezi olma iddiası da var. Hub olma iddiası da var. Şimdi petrol doğalgaz satacak ama Türkiye. Bu su varlığının iyi kullanımıyla elektrik ihracatı da artabilir mi? Artacak mıdır? Özel sektörün bu konuda çalışmaları var mı acaba?
Şöyle söyleyeyim, tabii biz özel sektör olarak şey yapıyoruz, ticaret yapıyoruz, ithalat, ihracat yapıyoruz. Yani nereden yapıyoruz? İşte Gürcistan üzerinden yapıyoruz, Yunanistan üzerinden yapıyoruz, Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Bu elektrik için. Yani doğalgazın dışında burada da zaten TİH bu işi organize ediyor ve yönetiyor. Bu konularda çok tecrübeliyiz. Hatta şöyle söyleyebilirim, yani Türk şirketleri hatta Avrupa'ya açılmış durumda. Branch ofislerini kurmuş durumda. Orada ciddi bir şekilde elektrik ticareti yapıp alıp satıyorlar. Yani biz yüzümüzü Avrupa'ya dönmüş durumdayız. Daha iyi şekilde hem teknoloji hem bilimi de takip ediyoruz. Yalnız ne var? Tabii bu ithalat ihracatın kapasitelerinin arttırılması lazım. HES'ler bunun neresinde dersek, HES'ler öncelikle bundan önce Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan dengeleme olarak. Yani biz zaten HES'lerde her
aslında milli güvenlik şey, meselesi bir bakıma.
Bence öyle. Yani en önemli varlığımız. Şimdi şunu unutmamak lazım. Biz devlet su işleriyle bir su kullanımı hakkı anlaşması imzalıyoruz.
Evet, merak edilen konulardan ben de onu sormak üzereydim. Hemen birazcık açarak söyleyeyim. Yani HES'lerle ilgili zaman zaman çok fazla eleştiriler duyuyoruz. İşte suyu alıyorlar, şirketlere veriliyor vesaire gibi ama olayın aslında iç yüzü tam olarak böyle değil herhalde.
Anlatayım ben size. Şimdi HES'ler Türk halkının, yani sular Türk halkının, HES'ler devletin. Biz ne yapıyoruz? Bize belirli lisans süresi boyunca bize bir imtiyaz işletme hakkı veriyor. Biz bu arazileri şirketler kendi bazında paralarını vererek kamulaştırıyorlar. Kamulaştırdıktan sonra irtifak hakkı alıyoruz. Tek tapuya çeviriyoruz. Bankalar nezdinde veya hazine nezdinde, devlet nezdinde tek bir tapu oluyor. Mesela 300-400 parsel tek tapu oluyor. Bunun amacı ne demek? Bunun amacı bunların hepsi devletin zaten. Devlet adına yapıyoruz. Yani biz onu veriyoruz. Biz işte bir kar elde edeceğiz 49 yılda. Ama işte bunu devletin adına kamulaştırdık.
İşletiyorsunuz.
Halk adına kamulaştırdık. Yani esasen tabii çok kötü yapılmış projeler olabilir, kontrol edilmemiş, halkın kızdığı belirli bölgelerde işte yapım aşamalarında veya işletim aşamalarında sıkıntı, onu da devletimiz kontrol ederek düzeltmesi gerekiyor. Ama normalinde baktığınız zaman su kullanım anlaşması bize çok büyük yükümlülükler getiriyor. Bunu tabii vatandaş bilmiyor, yani halkımızın bilmediği şeyler var. Biz buradan kooperatiflere, tarımsal kooperatiflere ciddi sular veriyoruz. İçme suları için Türkiye'nin her yerinde bir rezerv var. Yani hiçbir ilimiz, hiçbir şeyde sıkıntı yaşanmamak üzere planlanmış durumda. Ve bizim taahhütümüz var. Ticari olarak biz onları kullanamıyoruz zaten. Yani biz hep belirli bir seviyelerde tutuyorlar. Mesela biraz seviye oynasın, hemen çağırıyorlar. Bekliyorsun, buraya gelecek. Önce halk. Sen burada duracaksın.
Suyu belli seviyede tutman gerekiyor.
Tabii. Yani öyle sadece bir sıkıntı oluyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Yani bizim işte rusubat dönemi dediğimiz çok yağış aldığımız dönemlerde, Şubat, Mart, Nisan karların eridiği, çok hızlı eridiği dönemlerde o politikaları düzenlemek lazım. Biz suyu şeye atmak istemiyoruz. Yani drenaj edip bırakmak istemiyoruz. Dolu sabakları açıp bırakmak istemiyoruz. Neden? Bu bir milli gelir, yani ne olacak? Ya ben de para kazanacağım tamam ticari olarak, ama fiyatlar çok düşük o dönemlerde, çünkü hepi bütün HES'ler dolu olduğu için fiyatlar düşük. Onun biraz işte şey var, sıkıntısı var. Mesela çok ciddi bazen su atmak zorunda kalıyoruz. Bu da milli servet, o kadarlık doğalgazı, ithal kömürü kesebilecek bir gücümüz varken yapamıyoruz. Tabii ben sorunlar kısmında da bir iki şeye değinmek isterim. Ama mesela size şeyi de söyleyeyim, datasal olarak 2023 yılında Türkiye'nin elektrik tüketimi ortalaması.
Günlük ortalaması.
Ya işte günlük ortalaması 37.023 megawattmış. Tabii bazı zamanlarda pik saatleri gördük. Çok yüksek tüketimler yaz aylarında falan. 57 bin lira falan çıktık ama Türkiye'nin normaldeki kurulu gücü yani Mart sonu itibariyle 107.800 megawatt. Tüketimiz 37.023 megawatt. Tabii bunların içerisinde bir de ne diyeyim bu lisanssız santrallar da var. Onlar da giriyor. Çünkü işte burada dengelemeli HES'ler çok önemli. Hı hı. Çünkü nereden girildiği bilinmiyor. Bir anda bir sistem içerisinde 7-8 bin megawatt, 1 megawatt altı, 10 megawatt altı santral devreye giriyor. Nasıl kontrol edilecek? İşte HES'lerle, hı hı, dengelemeli santrallarla ediyoruz. Onun dışında baktığımız zaman ortalama HES üretimi yani bizim 7.267 megawatt. Bu gerçekten iyi. Ortalama da %20 üretmişiz. Yani 19'u geçmişiz. Şöyle dönüp baktığımızda mesela Şubat ayında %10'la başlamışız elektrik üretimine katkımız. Mart'ta %20, Nisan'da %31, Mayıs'ta %29, Haziran %30, Temmuz'da %21. Böyle devam ediyor. Aralık'ta %24'e kadar çıkıyor.
Orada kar biriktiğini anlıyoruz.
Anlıyoruz. Burada peki ortalama şeye baktığımız zaman barajlı HES'lerde, barajlı HES'lerin ortalaması bakın dengeleme santralı olduğunu ortaya koyuyor. 5042 megawatt. Yani doğalgazlar, işte ithal kömürler, yerli kömürlerin dışında bu gizli bir güç.
Yani bu arttırılabiliyordu anladığım kadarıyla.
Tabii arttırılabilir. Çok enteresan bir data daha söyleyeceğim. Burada akarsular 2225 ama 50 bin megawatt saat üzerinde talep sayısında 207 kere devreye girmişiz.
Dengeleme için.
Dengeleme için girmişiz. Yani 52.500 üzerinde de ihtiyaçta 44 kere devreye girmişiz ve sistemin güvenliğini sağlamışız. Yani gurur duyduğumuz yapılar bunlar. Tabii bunların bir de halkımızın korkmasına gerek yok. Bunlar ciddi mühendislik aşamalarından geçen yani 1000 yıllık feyazana falan dayanacak şekilde dizayn edilen santrallar. Ve gerçekten de Türkiye enerji sektöründe HES gruplarında çalışanlar bu konuların uzmanı arkadaşlar. Ve her günde yeni elemanlar yetişiyor. Gerçekten çok büyük bir insan varlığı ve kaynağımız var. Daha iyi de kullanalım. Hatta Avrupa'ya açılsa. Yani biz şimdi bazı şirketlerimiz var, yurt dışına açılıyorlar. Orada işletmeler oluyorlar, işletiyorlar, bakım onarımı yapıyorlar. Elektrik ticareti başladı. İnşaatlarını yapıyorduk zaten yıllardır.
Yani şimdi işletmeye de başladılar.
İşletmeye de başladık. Yani çok enerjik bir alan diyorum. Yani burada çalışmak isteyene de yani her zaman kapımız açık. Çok güzel bir sektör.
Evet, Hüseyin Yücebaş, HES'yat Genel Sekreteri konuğumuz kısa da bir süre kaldı. Şimdi ben bir de şunu sormak istiyorum size. Son yıllarda en çok dikkat çeken hususlardan bir tanesi. Bu küresel ısınmadan kaynaklı olarak biz yağışların belli noktalara toplandığını ve çok ciddi biçimde süper hücreler oluştuğunu görüyoruz. Evet. Yani yağmurlar yağıyor ama barajlar bir türlü dolmuyor. Neredeyse minibüs yolunda insanlar boğulacak duruma geliyor ama baktığınız zaman barajdaki oynama %1 bile değil. Kısa 2 dakikalık bir süremiz kaldı ama sizden rica etsem bu hücresel yağışlar yani süper hücreler bu kadar çok yağış varken neden barajları dolduramıyor?
Valla bizim istediğimiz yağış o tip yağışlar değil, bizim istediğimiz gerçekte karlar. Yani bol kar yağacak. Önce ağır ağır eriyecek, toprak onu emecek, sonra hızlandığı zaman o sular işte barajlara gelecek. O yağışlar bizim için iyi yağışlar değil. Çünkü o tür yağışlar daha çok yaz aylarına geldiği için, yani kış aylarında olmaz onlar. Tabii mevsim geçişleri değiştiği için olabiliyor. Biz onları, yeraltı suları oluyor onlar. Yani bizim barajlara gelme şansı kalmadan bir anda giden bir su kütlesi diyelim, bize bir artısı yok. Bizim istediğimiz yani gerçekten kış olsun, düzgün olarak erisin, yağmurlar zamanında yağsın. Bizim istediğimiz o. Şimdi, onu da takip ediyoruz. Bakmayın
şimdi yani. Takip ediyorsunuz sevgili dinleyicilerimizin de, dinleyenlerimizin de rahat olması açısından. Bu yıl vaziyet nasıl olacak?
Bu yıl
hem elektrik üretimini soralım hem de su kullanımını soralım.
Ya geçen seneye oranla bir %4, %5 tüketimimiz de artar, üretimimiz de artar. Su başta biraz sıkıntılı geldi bu sene. Ama biz zaten 6-7 yıldır bir kurak dönem geçiriyorduk. Yani biz bu sene sulak bekliyoruz. Şimdi DSE ile tabii suyu takip edenlerle Enerji İşleri Genel Müdürlüğümüzde yakın takipteyiz. Şimdi 1-2 ayda yani verilerimiz tutmadı. Ama elektrik üretiminde bir sıkıntımız yok. Hı hı. Önemli olan uzun vadede hele yaz aylarında Türkiye'nin en büyük tüketimlerinin olduğu, tarımsal sulamanın olduğu turizm veya şeyde bunu kontrol edebilmek. Ama çok büyük oynamalar yok, düzelecek diye bekliyoruz yani Mart ayı itibariyle.
Efendim Hüseyin Yücebaş, HESİAT Genel Sekreteri konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz. Hem bilgilendik hem de yeni yeni şeyleri öğrendik. Gündem Enerji'de bu hafta konumuz HES'lerdi ve elektrik üretimiydi. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik masada arkadaşımız Cihan Aktepe sesimizin size ulaşmasını söyledi. Hepinize iyi günler dileyelim.
Gündem Enerji.